Ayrım 17, sayfa 290. ABD krizden kurtulamaz. ABD'de yaşanması kaçınılmaz ve en çok da bizi etkileyecek olan büyük krizin nedenlerini ekonomistlerimizin pek azı anlayabilmiş durumda. Bu nedenle konuyu en iyi bilenlerin görüşlerinden yararlanarak bu çok önemli konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Dolar dünyanın en önemli değişim aracı haline gelince, ABD 1971 yılında doların altın ve gümüşe bağlılığını ortadan kaldırmış ve Nixon'dan başlayarak tüm başkanlar karşılıksız dolar basmayı teşvik ederek bu paralarla cari açıklarını ve savaş giderlerini karşılamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. 8 yıldır ABD'de borsa uzmanlığı yapan Mehmet F. İlk, sonun başlangıcını şöyle anlatıyor. Aydınlık Dergisi 17 Şubat 2008. Doların gücüne alışan Amerikan ekonomisi ve insanı bugün tamamen üretim yeteneğini kaybetmiş, tam tersine son 30-35 yıllık sürede her şeyini dışarıdan alır hale gelmiş. Dışarıdan alınan her şey içeride üretilenden daha ucuzdur. Bu nedenle üretmeye gerek yoktur. Üretilen tek şey silah, savunma sanayi ürünleri, temel gıda, malları, mısır, arpa, buğday. Bunun dışında Amerika'nın diğer gelir kaynakları bilişim sektörü, Hollywood, hizmet sektörü ve turizmdir. Borsalar, aracı kurumlar ve bankalar. Amerikan bankaları diğer ülkelere gidip orada para kazanıp geri getirirler. Büyük imparatorluk artık çalışmak yerine hizmet sunarak doların rantını yiyerek rahatını sürdürmektedir. Çöken bütün imparatorluklar gibi ABD'de de çalışmaya gerek yok. Artık sadece yöneteceğiz felsefesi hakim olmuştur. Yapılacak tek şey karşılıksız basılan paradan gerekirse daha çok basarak dünyaya pompalamak. Bas ve dağıt, bedelini ödemek gerekmiyor. İşte son krizin başlangıç noktası da budur. Ev fiyatlarındaki patlamanın nedeni de budur. Ev fiyatları gerçek değerinin 10 katına ulaştı. Kurulan ev satın alma sistemiyle eve değerinin 10 katına kadar faiz ödenmeye başlandı. Üretimi olmayan ülke tamamen kendi içinde spekülasyona yöneldi. Sonuçta ekonomi kontrolden çıktı. ABD'nin toplam borcu 48 trilyon dolar. Yani kişi başına borç yaklaşık 162 bin dolar. Aile başına borç yaklaşık 645 bin dolar. Borç oranı her yıl yaklaşık %9 oranında artıyor. Ülkenin iç ve dış borcu yıllık net ulusal gelirin 4,5 katı. 2006 yılında yıllık gelirin borcu karşılama oranı %20'ye kadar düştü. İnsanlar her şeyi krediyle alıyorlar. Doğal olarak ödeyebileceklerinden çok daha fazla lüks ve pahalı mal ve hizmet satın alıyorlar. Bunun bedeli çok ağır. Sadece bankalara faiz ödemek için çalışır hale geliniyor. Kamu harcamaları kabus halinde. Sağlık sistemi tamamen paralı ve iflas noktasında. Ekonominin içinde bulunduğu bu durum hem insanları tedirgin etmeye başladı hem de ekonomiye destek sağlayan aktörleri. Mesela petrol üreticileri sattıkları ürün karşılığında değeri olmayan bir kağıt aldıklarını anlamaya başladı. ABD'ye en çok ihracat yapan Çin aldığı paranın ya da tahvilin hiçbir değeri olmayan kağıt olduğunu anlamaya başladı. Araba ve elektronik satan Japonya zaten elindeki çok fazla doları ne yapacağını bilmezken bir de bunu değer kaybını görünce kriz büyüdü. Tüm dünyada bu değersiz, karşılıksız kağıtları ne yapacağız paniği başladı. Buna iç piyasada benzer bakış açısıyla krize giren emlak piyasası da eklenince panik tam anlamıyla kaosa dönüştü. Amerika güçlü konumuna olan inancın sona ermesi ve yıkılan dolar imparatorluğuyla tahtını yeni kurulmaya başlayan Çin merkezli Asya İmparatorluğu'na devretmeye hazırlanmaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsur ise benzer değişimin Almanya'da 1930-1940 döneminde oluşturduğu benzer stresin meydana çıkarttığı büyük bir savaş olasılığıdır. Çünkü Amerikan ekonomisinin şu andaki asıl üretim gücü sadece savaş makineleri ve savaş teknolojisidir. Tüm ulusların bu tehlikeye göre kendi toplumlarını ve çocuklarını korumak yükümlülükleri olduğunu hatırlama zamanıdır. Dünyanın en zor ve tehdit altındaki bölgesinde yaşayan Türkiye için de aynı şey çok daha öncelikli ve acil olarak geçerlidir. Konu çok önemli. Sonraki yazımda bir başka uzmanın görüşleriyle sizleri buluşturarak konuya daha da açıklık getirmeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti krizden kurtulabilir mi? Geçen yazımda ABD'nin yaklaşan büyük krizden kurtulmasına olanak bulunmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışmıştım. Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yayın organı olan USİAD bildirenin Ocak-Şubat-Mart 2008 sayısında Profesör Doktor Gülten Kazgan'la yapılmış söyleşide altı çizilen hususlar ekonomimizde neler olduğunu ve yaklaşan büyük krizden en çok etkilenecek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olacağını anlamamıza yetecektir sanıyorum. İşte o söyleşiden bazı bölümler. 2001 krizinin ardından ABD'nin kısa vadeli faiz haddini indirmesi tüketim harcamalarını arttırdı. Bunun üzerine Afganistan ve Irak savaşları ile işgallerinin getirdiği çok büyük maliyetli askeri harcamalar eklenince cari işlemler dengesi bozuldu. Ekonomi sürekli büyüyen açıklar vermeye başladı. Dolar emisyonunun yani basılmasının arttırılmasıyla ortaya çıkan büyük fonlar dünyaya açıldı. Bu fonlar gelişmiş ekonomilerden sonra yükselen pazarlara da kaydılar. 2003 itibariyle tamamı büyümeye geçen yükselen pazar ülkelerinin çoğunluğu dış fazla verirken biz giderek artan dış açıklarla yaşadık. Fonların etkisiyle bollaşan Amerikan doları Türk lirası önünde ciddi değer kaybetti. Bunların neticesinde Çin mallarına dayalı düşük fiyatlı tüketim sıçraması yaşandı. Sanayide ithal kaynaklı ham madde kullanımı yükseldi. İhracat mallarının yarattığı katma değer de düştü. KOBİ'ler bu nedenle pazar kaybetti. Sigorta şirketlerinin %70'i yabancı sermayenin eline geçti. Bankalarımız, üretim tesislerimiz hep yabancılarda. Cari açığın gayri safi milli hasılaya oranı %8'i buluyor. Böyle bir olay Cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Geçmiş dönemlerde cari açık %4,5 oranına çıktığı zaman ekonomide kriz meydana gelirdi. Dış borç ikiye katlandı, iç borç da öyle. İthalat bağımlılığı ve artan tüketim harcamalarının cazibesiyle alışveriş merkezleri, marketler, yerli ve yabancı yatırımlar için başlıca ilgi alanı oldu. Büyük çaplı kitler özelleştirildiği gibi, özel kamusal varlıkların yabancılara satışı dış açıkları kapamada borçlanmaya bir alternatif oluşturdu. En kötü sonuç borçların artması ve dış açıkların büyümesiyle en gözde kitler ve özel şirketlerin bankaların yabancılara gitmesi. Ekonominin kontrolü elimizden çıkıyor bu gidişle. Yerli paralarda Türkiye'ye yabancı fon adı altında sokuluyor. Bunun nedeni iktidarın kapitülasyonları hatırlatan bir karar almasıdır 2006'da. Yabancı fonların faiz getirilerinden hiç vergi alınmazken yerli fonların faiz getirilerinden %10 vergi alınmaktadır. Bu fonların yüksek getirisini içerideki yüksel reel faizlerden karşılıyoruz. Bu akıl dışı bir uygulamadır. Dışarıdan kredi alsak daha az faiz öderiz. Bir süre sonra satılacak malımız kalmayacak. Kitler gitti, özel sektörün bir bölümü gitti. İktidar topraklarımızı zaten karşılıklı olması ilkesine bakmadan satıyor. Müzeleri bile satmak konumuna düşebiliriz. Yabancı şirketler Türkiye üzerinden kar transferleri gerçekleştiriyorlar. Artık net kar transferi 1,5 milyar doları buldu. Osmanlı'nın son yıllarına döndük. Birileri koltuğunun altında 15 kanun tasarısı ile gelip bunları bir çırpıda TBMM'den geçirebiliyorsa ben bu ülkenin bağımsızlığından şüphe ederim. Olan bu. Önemli olan ekonomiyi krize düşürecek konuma sokmamaktır. Bakın 2001 krizinden Uzak Doğu ülkeleri etkilenmediler. %10 büyümeyi sürdürdüler. Yaşadıkları Asya krizinden ders aldılar. Ekonomi politikalarını ona göre düzenlediler. Oysa Türkiye'de ne iş kesimi ne politikacılar yaşanan olaylardan ders çıkarmayı ve politikalarını buna göre oluşturmayı bilmiyorlar. Bu nedenle de ikide bir aynı yanlışları yapıp bugünkü yanlışlar gibi yine en ufak bir olayda krize giriyoruz. Şaşmamak elde değil. Öğrenme yeteneğimiz niçin bu kadar düşük? Bakın krizler diyarı Latin Amerika ülkeleri bile 2001 krizini yaşayıp öğrendi, biz hala öğrenemedik. Aynı yanlışları sürdürüyoruz. Bir Fransız atasözü, küfür ruhun yelpazesidir diyor. Ekonomide tüm yaşananlara rağmen, ekonomimiz iyiye gidiyor, Türkiye'de artık kriz olmaz diyenlere, içinizden de olsa okkalı bir şekilde küfredip ruhunuzu yelpazelemenizi öneriyorum. Su özelleştirmeleri felakettir. Edirne Belediye Başkanı ve arkadaşlarının tutuklanması su özelleştirmeleri konusunu yeniden gündeme getirdi. AB ilerleme raporunun 9. sayfasında şöyle deniyor. Su önümüzdeki yıllarda giderek stratejik bir konu olacak ve Türkiye'nin AB üyesi olması sonucu su kaynaklarıyla Dicle ve Fırat üzerindeki barajlar ile sulama tesislerinin uluslararası yönetimi çok uluslu bir şekilde yönetilmesi beklenebilir ve bu AB için büyük meseledir. Yeryüzünde yaşayan tüm insanlar için suyun 21. yüzyılda petrolden daha önemli hale geleceğini, Fırat ve Dicle'nin sularına egemen olmamızı sağlayacak barajları yapmaya kalkıştığımız için emperyalist devletlerin güdümünde PKK eylemlerinin başlatıldığını yıllardır anlatmaya ve kanıtlamaya çalışıyorum. Kırmızı Çizgi dergisinin Şubat 2006 sayısında Hakan Çetin'in Allah'ın suyu üzerinden trilyon dolarlık rant başlıklı yazısı su özelleştirmelerinin nedenlerine ve yaratacağı tehlikelere dikkatimizi çekiyor. Hakan Çetin'in bilgimize sunduğu hususlardan bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz yıllarda hazırladığı bir su raporuna göre şu anda dünya üzerindeki 188 ülkenin 50'sinde kullanma suyu sorunu bulunuyor. Dünya için en kritik yıllar 2015, 2025 ve 2040 yılları. Kuraklık Türkiye dışında Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da başlayacak ve 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nda büyük bir su sıkıntısı çekilecek. Türkiye 2025 yılında su sıkıntısı çekecek. Dicle ve Fırat nehirleri Türkiye'nin can damarı haline gelecek. 2040 yılı Türkiye için en kritik yıl olacak. Bu nedenlerle Birleşmiş Milletler tarafından gelecekteki su savaşları ihtimalinin ortadan kaldırılması için şimdiden önlem alınması isteniyor. Diğer taraftan küresel ticareti yönlendiren çok uluslu şirketler, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşları arkalarına alarak DTÖ-GATS anlaşması üzerinden suyun ticarileştirme çabalarını yoğunlaştırıyorlar. Bundan 5 yıl önce Fortune dergisinin Mayıs 2000 sayısında bu çabalarla ilgili olarak 20. yüzyılda petrol, devletler ve şirketler için ne ifade ettiyse 21. yüzyılda da ulusların varlık düzeyini belirleyecek değerli bir meta olan su da aynı değerde olacak şeklinde ifade ediliyor. Bilindiği gibi IMF ve Dünya Bankası kredi verme koşulu olarak ülkelere özelleştirmeyi dayatmakta, hükümetler tarafından da IMF ve Dünya Bankası güdümlü uygulanan ekonomi politikalarında önce belediyelere verilen kaynaklar kısılarak belediyeler piyasadan kredi bulmaya zorlanmakta. Ancak piyasadan kredi bulamayan belediyeler bu defa ellerindeki kaynakları özel kesime devretmeye zorlanıyor. Başka bir deyişle IMF ve Dünya Bankası politikaları ülkeleri önce kredilerine muhtaç hale getiriyor, sonra da ellerindeki kaynakları özel sektöre, daha doğrusu yabancı sermayeye devretmek zorunda bırakıyorlar. 2002 yılında su endüstrisi için yapılan yıllık gelir tahminlerine göre su tekerlerinin 400 milyar dolar tutarındaki yıllık su geliri petrol gelirlerinin %40'ına, dünya ilaç sanayinin de 1/3'üne ulaşıyor. Su pazarındaki insan sayısı arttığında elde edilecek gelirin ne kadar devasa boyuta ulaşacağı kolayca tahmin edilebiliyor. Dünya Bankası'nca 5 yıl önce hazırlanan bir raporda dünya su piyasasının 800 milyar dolara yükseleceği yolundaki tahminlerin hedeflerin çok üzerinde gerçekleşmesi üzerine daha sonraki yıllarda çizilen hedefler revize edilerek yeni tahminlerin 1 trilyon doların üzerine çıkarıldığı açıklandı. Tehlikenin büyüklüğünün bilincinde olan ülkeler ayağa kalkmış vaziyette. Yine Hakan Çetin'in verdiği bilgilere göre, su özelleştirmesine karşı uluslararası kampanyalar meyvelerini vermeye başlamış. Bu kampanyalar sonucu Polonya, Honduras, Macaristan, İsveç, Almanya, Brezilya, Kanada, Panama'nın bazı illerinde özelleştirme engellenmiş. Arjantin, Trinidad, Bolivya, Brezilya, Almanya, Tayland, ABD, Fransa'nın bazı illerinde kampanya sona ermiş ve hizmet kamuya geri dönmüş. Brezilya, Gana, Endonezya, Güney Afrika, Macaristan ve Uruguay'da kampanya sürüyor. Emperyalist devletler Türkiye'yi bölerek Fırat ve Dicle'nin sularına egemen olmak için elbette ki ellerinden gelecek her şeyi yapacaklardır. Ancak su özelleştirmeleri yoluyla tüm sularımıza egemen olma veya kontrol etme çabalarının aynı oranda tehlike oluşturduğunu unutmayalım. Geçmişten geleceğe İzmir. Ünlü tarihçi Profesör Doktor Bernard Lewis, geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemli. Birey için hafıza neyse bir ulus için de tarih odur. Tarihini bilmeyen bir toplum hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir diyor. Bu nedenle İzmir'in geçmişine kısaca bir göz atmak istiyorum. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, 1671'de İzmir'in yarısını Frangistan'a benzediğini, Frank, Osmanlıların Avrupalılara verdikleri ad, çarşı ve pazarlarının göz alıcı olduğunu yazar. 19. yüzyıl ortalarında İzmir ve İstanbul dönemin iki önemli büyük ticaret ve kültür merkezi konumundaydı. İzmir ve İstanbul çevresinde yaşayan Rum nüfusu 1922 mübadelesine, yani nüfus değişimine kadar büyük bir ticari ve sosyo-kültürel yükseliş içerisindeydi. Engin bir kültürel mozaiğe sahip Osmanlı İmparatorluğu'nun iki büyük liman şehri olan İzmir ve İstanbul'da birlikte yaşamış olan Türkler, Rumlar, Ermeniler, Araplar, Yahudiler ve Levantenler, yakın doğuda yerleşmiş Avrupa asıllı kimseler her alanda birbirlerinden etkilenmekteydiler. büyük müzik araştırmacısı Burgold Dukuray 1875 yılında İzmir'den 30 türkü derleyerek hazırladığı kitabının girişinde şöyle yazdı. Sokaklarında bu denli çok laterna görebileceğimiz bir şehir zannediyorum yoktur. Büyük Larousse ansiklopedisinde de şu belirleme yapılıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir'in il merkezi haline gelmesi, limanın dolma tehlikesinin Gediz Nehri ağzının yerinin değiştirilmesiyle önlenmesi, liman tesislerinin ve rıhtımın yapımı, içeriye doğru döşenen demir yollarının işletmeye açılması, ticaret odasının ve ticaret borsasının kurulması sayesinde ticaret daha da canlanmış, 18. yüzyıl başlarında 30 bini aşmayan nüfus hızla artmıştır. Ama bu arada ticaret hayatı tamamıyla yabancı bankaların, şirketlerin eline geçmiş ve onlarla işbirliği yapan ve nüfusun yarısını oluşturan yerli azınlıklar ve tatlı su frenkleriyle İzmir 1. Dünya Savaşı'ndan önce yaklaşık 250 bin nüfuslu bazen gavur İzmir diye adlandırılan bir kente dönüşmüştü. İzmir'de 15 Mayıs 1919 günü İzmirli gazeteci Hasan Tahsin tarafından ilk kurşunun işgal için gelen Yunan askerlerine karşı sıkılmasının gerçek nedeni Yunanlı politikacıları megalo idea yani büyük ideal dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir kesimini işgal ederek büyük Yunanistan'ı kurma hayalleridir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için Yunanlılar Mora'da ve dünyada bir Türk kalmayıncaya kadar onlara ölüm sloganıyla Mora ayaklanmasını çıkardılar ve 60 bin Türk'ü öldürdüler. 1830 yılında Yunanistan bağımsızlığını ilan etti. 1869'da Yunanlılar İngiltere'den 7 adaları aldılar. 1890 yılında Teselya ve Narda Yunanistan'a verildi. 1897 yılında Yunanistan lehine sınır düzeltmesi yapıldı. 1908 yılında Yunanlar Girit'i ele geçirip çok sayıda Türk'ü öldürdüler. 1913 yılında Makedonya, Epir, Batı Trakya ve Ege adaları Yunanlar tarafından işgal edildi. 1919-1920 yılları arasında Yunanların Anadolu'yu işgal girişimini Mustafa Kemal'in önderliğinde Kurtuluş Savaşı'mızı başarıya ulaştırarak önleyebildik. 7 Ağustos 1919 tarihinde Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan unsurların Osmanlı Devleti kanunlarıyla tanınan haklarına tamamıyla uyacağız diye beyanname yayımlarken, aynı tarihlerde İzmir Metropoliti Hristomos, Yunan İşgal Komutanı Zafiruya ve emrindeki işgal askerlerine kordon boyunda, "Asker evlatlarım, elen çocukları bugün ecdat topraklarını yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Haydi buyurunuz, bütün azizler sizin arkanızda olacak, atalarınız toprakları sizleri bekliyor." diyerek tahriklerine devam ediyordu. 13 Ağustos 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemini açarken Atatürk şu açıklamayı yapmak gereğini duymuştu. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel bayındırlık görmüş yerlerimizi tahribe başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok yerler, eserler ve anıtlarımız dahil olduğu halde Türk namı altındaki her şeye tecavüz edildi. Her gün Ayasofya'ya haç almak tehdidiyle en ince hislerimiz incitildi. Esirlere bile yapılmayan bir cebirle asırların şeref birikimini, yükünü omuzlarında taşıyan subaylarımız düşman subaylarına saygı duruşu yapmaya mecbur tutuldu. Namusumuzun sembolü olan sancağımız hakaret gördü. Yıllar sonra Yunanistan'ın o zamanki başbakanı Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken, 12 Ocak 1934 tarihinde Nobel Ödülü Komitesi başkanlığına yazdığı şu yazıda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Bay Başkan, 7 asra yakın bir sürede Yakın Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük kısmı kanlı mücadelelere sahne olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın düşmanlarına karşı yaptığı milli harekatın galibiyetle sonuçlanmasını müteakip 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bu istikrarsız duruma son verdi. Bir milletin hayatında bu kadar kısa süre içinde böylesine köklü bir değişim nadir vuku bulmuştur. Gerçekten laik bir devlet kurulmuştur. Millet tümüyle çağdaş uygarlıkların önünde yer almak için şevk ile ilerleme yolunda bir atılım yapmıştır. Barış-ı Takviye Hareketi yeni ve seçkin Türk Devleti'ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleriyle birlikte yürümüştür. Kanlı mücadeleler nedeniyle uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan biz Yunanlılar, bu köklü değişikliğin etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu faciasının hemen akabinde kendini yenileyen Türkiye'ye bir anlaşma fırsatını görerek elimizi uzattık. O, Atatürk, bu eli samimiyetle kabul etti. Mustafa Kemal Paşa'yı Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım. İzmir çağdaş Türkiye'nin sembolüdür. Bu güzel şehre her gelişimde Ege Coop Başkanı Hüseyin Arslan bir başka güzel yanını bana gösteriyor. Bu kadar güzel insan bir şehre nasıl toplanmış şaşırıyorum. Kendisine gerçekten minnettarım. Expo 2015 için haklı olarak İzmir adayı olarak gösterilmişken, önceki Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve İtalya Başbakanı Romano Prodi'nin dinsel fundamentalizme karşı ve kadın özgürlüğü için bize oy verin diyerek İzmir'in önünü kesmesi tüm İzmirlileri ve Türk milletini incitmiştir. Romano Prodi takındığı bu tutumla ünlü tarihçimiz Profesör Doktor Halil İnalcık'ın 4 Mart 2003 günü büyük ödülünü alırken söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. İşte bu törende Halil İnalcık'ın söyledikleri. Batı'nın şimdiki tavrı 1850'den başlayan şark meselesi alışkanlıklarının değişmediğini göstermektedir. Batı bugün de Türkiye'yi kendi politikaları çizgisinde yürümeye zorlamak için etnik ayrılıkları kışkırtarak tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi müdahaleci, vesayetçi baskı metotlarını başka bir kamuflaj altında devam ettirmek peşindedir. Batı bütün bunları ıslahat fermanı zamanındaki gibi Türkiye'nin Batı hukuku ve insan hakları standartlarına uygun hale getirilmesi için yapmak gerekliliğine bizi inandırmak istiyor. Yanılmayalım, strateji bakımından dünyanın çok nazik bir yerini işgal eden Türkiye, dünya milletleri arasında yalnız bir ülkedir. Tarihten gelen dinmez bir husumetin daima hedefi olmuştur, olmaktadır. Bu tarihin bize bıraktığı alın yazısıdır. Mustafa Kemal Osmanlı'yı tarihe gömmüş, tam bir inançla batıya dönmüş fakat yine de o tarihi kin ve düşmanlığı yenememiştir. Bugün sözde Ermeni davası Batı parlamentolarında ayakta alkışlarla benimseniyorsa bu sadece bize tarihi husumet psikozunun asla ölmediğini gösteriyor. Bugün Türkiye'de değer hükümleri, yaşam tarzı, yayınları ve okurları taban tabana zıt iki ayrı uzlaşmaz grup var. Bu uzlaşmaz ikilik radikal yıkıcı hareketlere cesaret vermektedir ve etnik bölücülüğe bulaşarak memleketin geleceğini tehdit etmektedir. Kitabın sonu. 3 Mayıs 2010. Sayfa 303.